Ayrım 11.
Sayfa 100. Seçil'in öfke, direnç dolu aldırmazlığı dağılmış, küçük genç kız yeniden dönüvermişti odaya. Hadi işbaşı yapın, anneanneye mektup yazıldı bile. Annesi deri eldivenlerini parmaklarına dikkatle geçiriyordu. Emine, sen de Kiraz'a söyle, hava kararmadan medete gitsin. Leylimli'ne 2-3 güne kadar uğrasın bakalım. Unutma, akşama hava tipiler, sonra sokaklarda kardan geçilmez. Emine yanıtlamamıştı annesini. Karlara bakmayı sürdürmüştü. Akşam oluyordu. Medet'in oralarda bakırcılara doğru bir süre sonra kar duvarları oluşurdu yağış kesilmezse. Onlar gidemezlerdi de, Kiraz da onun benzeri çocuklar nasıl da savrula yuvarlana giderlerdi kümelerini veren kar yığınlarının arasında. Duydun mu bakalım ortanca? Annesinin sesi şendi. Ortanca sözcüğünün sevgi, nazlandırma anlamına gelen hafifliğini anlamaz görünmüştü Emine. Kızlarına gösterdiği ilgiyi yeterli bulan annesi kapıyı örterken ablasına bir iki şey daha söylemişti. Emine duymamıştı bile söylenenleri. Kulaklarında ilkokul 3'teyken annesinin anlattığı bir masalın sözleri yankılanıyordu. Padişahın en küçük kızı erkek kıyafetine girip sihirli narı bulmuş, saraya ulaştırmış. Şehzade yer yemez iyileşmiş. Sultan kim var kim yok toplanıp kimdir bu yiğit diye sorup soruşturulmuş. Masallardaki utkular bile ancak erkek giyimiyle donanıp elde ediliyordu. Başarılar salt onların mıydı? Emine annesinde ikide bir beliren eziciliğin böylesi bir öykünme sonucu mu olduğunu düşünüp aramıştı. Kadınlığın sonradan edinilmiş, sinsi, hileli yanları parça parça belirip yakınmalarla bütünleniyordu. Onlara benzememek için bir delikanlı mı olması gerekecekti? Seçil ablasının arkadaşı, albayın kızı Gülen'in küçük kardeşi Güher'in ablasının karşısına geçip "Oh oh, bak benim bedenim dümdüz." diyerek onu kızdırdığını büyükler gülerek söylüyorlardı. Gülen kardeşini bir gün hırsla dövmeye başlamıştı. O küçük kız niçin göğüslerinin çıkmamış olmasıyla övünüyordu? O soğuk, arkadan vuran Gülen ise neden kendisini göğüslerinin irilenmesinden ötürü aşağılanmış duyuyordu? Kadınlığa dönüşen vücut utanç verici miydi? Emine ellerini gözden geçirmişti. İncecik parmakları sedef sarısıydı. Küçüktüler, sahip olmayı istediği gücün tersini kanıtlıyorlardı. Göğüslerinin uç veren filizlenmesi dik durduğunda artık saklanmaz oluyordu. Belirsiz bir hüzün, yenilik yeşeriyordu içinde. Bir süre daha oturdular. Emine'ye öyle gelmişti ki hiç kalkmadan öylece bilmedikleri bir şeyi bekleyeceklerdi. ''Senden bir şey isteyeceğim.'' demişti ablası. ''Nedir? Yapar mısın ama? Yapmazsan bile anneme söylemeyeceğine yemin et.'' ''Ben annem değilim. Bana söylenenleri kimse duymasın. Denenleri başkalarına yetiştirmem.'' Emine'nin içindeki koyu boşluklar, gürültüler, yıkılmalar, ''Ben onlardan değilim.'' der demez dini vermişti. ''Ertesi gün Üsteğmen'e bir mektup götürebilir misin?'' Emine söyleyecek söz bulamamıştı. Ablasına takılmış kalmıştı. Ezik bir anlamla doluydu ablasının yüzü. Kızmak istese de acıyı vermesi, korunaksız biriymiş gibi Seçil'i alıp kurtarma duygusu, onu kendi yaşıtı saymayışı, o heyecanlı güne mi denk düşüyordu, yoksa ünü gittikçe yaygınlaşan bir ticaret avukatıyla evlendiğinde mi küçüğü saymıştı Seçil'i? Ablasının aklından çok zayıflığını, nazını erkeği okşamak için kullanan kadın olmaktan öte her şeye kapanıp seçimini yaptığında mı yeni yetmek küçük zavallı bulmuştu? Fuarda ünlü bir Alaturkacıyı dinlerlerken Emine her şeyi arasız alaya alıp orada bulunmasından ötürü duyduğu tedirginliği dağıtıp kendini yüceltmeye çalışmıştı. O ünlü erkek şarkıcının girdiği türlü görüntülerin her şeye açık isterik iticiliğini, yapışkanlığını söze dökmüştü. Eniştesi de şarkıya katılıyordu yer yer. Ablasıyla konuşmasını zorla yürütüyormuş, yorulu verecekmiş gibi sözcüklerini ezip yayarak ikisine karşı çıkmıştı. Emineciğim ama sesi, söyleyişindeki ustalık nasıl inkar edilir? Sonra bizim müziğimize yeni şeyler kazandırdı. Batıdaki kabare türü yerlerin, müzikollerin canlılığı, rengi bizde onunla başladı. Bunu da azımsayamayız. Kaba saba sahneye dikili vermeler onun gelişiyle son buldu. İnsan da eğleniyor açıkçası. Eniştesiyle gülüyorlardı. Ablasının taşkın, kütürtülü göğüslerinin açığa çıkan pırıltılı saydam dolgunluğuna bakarken yaşıt bile sayılmayız diye düşünmüştü Emine. Seçil adam akıllı küçük olmayı seçti. Akıllı kızdı oysa, demek ki yoruldu aklını kullanmaktan. Eniştesinin sinirli kıpırtılarla çevreyi tarayan gözleri ablasına takıldığında karanlık bir kısılmayla koyulaşıyordu. Alabildiğine güzel, ışıltılı bir aylayla çevrilmiş karısının boynundaki, kulağındaki takılardan tenine yansıyan kesme ışıltıların kadının etinde açtığı pembeliği, kimsiz kimsesiz bir yerdeymişçesine açık saçık kılan bakışlarla eziyordu. Emine'nin alaycılığı kopuvermiş, toparlanmıştı. Kösnünün tanımadığı, yaşamadığı kirliliğinden uzağa çekmeye çalışmıştı kendini. Güzelliği elleme duygusu veren ablasına yılbaşı, doğum günü, evlilik dönümü gibi belirgin zamanlarda değerli taşlar, altınlar, antika parçalar sunan eniştesinin doymaz, amansız yanını ilk o gün yakalamıştı. Büyük iş çevrelerinin aranılan, sayılan avukatı. Yabancı yıldızların, uluslararası iş adamlarının, ayırıcı hiçbir özellik taşımayan, varlıklı, solgun, yaşlı turistlerin alımlılıkları ellenince dağılacakmış denli hesaplı, pahalı elde edilen kadınların, arada şaşırtıcı bir tek renklilikle beliren uzak suskun doğuluların, büyük sermaye çevrelerinin tanışlığından ötürü önem kazanmış, uzlaşmaya yatkın geveze aracıların uğradığı kaldığı lüks otellerin air conditionlı sessiz salonları iş toplantılara, danışmanlığa gidiyordu. Garsonların bir eski zaman soylusu gibi kasılarak gezindiği, değişik dillerin yavaşçacık konuşulduğu kalın halılarla kaplı lobilerde oturup hiç çarpıcı olmayan ama özenli, seçiliveren Hardy Amy's şıklığıyla prolar ve sigarillolar içerek dinliyordu eniştesi müşterilerini. Bir İngiliz'inki kadar uyumlu olan giyiminin daha da arttırdığı davranış kesinliği içinde altın Dupont çakmağını karşısındakinin sigarasını yakmak için çıkarırken öylesine çevik ve sakindi ki bu ona kurnazlıktan da öte saygınlık veriyordu. Dış görünüşü beğenilmeden geçilmeyecek davranışları, yumuşak ve yine de belirli bir ölçülülük taşıyan bu kurt bakışlı adamla hiç kaynaşamamıştı Emine. Oysa gereken yerlere, partiye ve öğrenci birliğine ve bunun gibi yerlere her para toplama ya da bazı kanun maddelerini sorma işinde eniştesi alabildiğine alçak gönüllüydü arada sırada. 141-142 şimdilik çalışmıyor ama genç arkadaşlarımız unutmamalı diye şakalaşıyordu onunla. Neyse bazı şeyleri bir cezacıya danışmalı derim, biz bu tür işlerin derininde değiliz diyordu. İlişkilerindeki unutmazlığı hem hayranlık verici hem ürkütücüydü. Yıllardır karikatürlere konu olan paralı çıkarcı iş bilir adam çizgisinin kolay özelliğini kişiliğinde taşımayan biriydi. İnceliklerinde gürültüsüzlüğü koruyan, karşısındakini dinlerken saygılı bir dikkati olan bu adamın yapaylığını, acımasız bencilliğini nereden yakaladığını açıkça çıkaramıyordu Emine. Konuşabilecek her konuya hemen hemen açıktı. Bir gün Malrox'un Umut kitabını bile güzel bir beğeniyle Emine'ye sergilemişti. Emine İstanbul'a döndüğünde eniştesinin ayrıntılı anlatımının etkisindeydi. Haydar'a nasıl olur diyordu. Bayağı anlıyor adam. Haydar sigarasının dudaklarına yapışan tütünlerini tükürüp Türkiye değişiyor Eminecan diyordu. Hem de nasıl? Kurtuluş Savaşı'nın acele ortaya çıkardıkları sınırlı bilgileriyle eriyip gittiler. Artık iş adamları, bunların vazgeçilmez danışmanları, sanayi kapitalizmine yönelmiş bir ülkenin dış-iç ilişkilerini yürütecek hukukçuları, elbette Malrox'tan da, Marx'tan da, Keynes'ten de söz açılabilecek. İşimiz küçümsenemez derken kastımız budur. Osmanlılarda bu sınıfın geride kalmış adamlarının hala andığımız incelikleri, beğenileri, kültür birikimleri, yaşama terbiyeleri vardı biliyorsun. Elbette enişten de öyle olacak. Tam bir batı tipi entelektüel iş adamı. Her sınıf kendi güzelliğini yaratır. Bizim çabamız asıl olan güzelliği savunmak, emeğin getirdiği getireceği güzellik için çalışmaktır. Hiç şaşma. Enişten gibi adamlar bizlerin daha iyi hazırlanıp daha dikkatli olmamızı gerektiriyor. O şişmanlamalarsa taşra politikacılarıyla zamparalık imkanları paraya dayananlara kaldı. Eniştesi müzik dinlemek için bir ara Bayreuth festivallerine gitmeye, o ahşap yeri görmeye, kendi deyişiyle soy müziği içmeye, doymaya kalkmıştı. Chopin'den söz açıldığında, "Chopin yemek müziğidir benim için," derdi. Karısında yaşamasında dikkatle koruduğu, kendi katının insanlarını yönetmedeki etkisini açıkça bildiği, çarpıcı olma özelliğinin damıtılmış bir örneğini bulmuştu sanki. Güzelliği dillere destan bir kadın, üstelik nazlı, her giydiği yaraşan, hizmetçisini, uşağını, konuklarına işlerin yapıldığını duyurmadan yöneten, çağrılarına herkesin katılmaya can attığı, belki de İzmir'in en güzel kadınıydı karısı, Seçil Sonar hanımefendi. Nerede bekleyecekti ertegün Üsteğmen? Saat 5'e doğru evin önünden geçer. Her gün mü? Aşağı yukarı. Niye her gün değil? Annemin toplantıları olunca, o evdeyken camdan bakamıyorum ki. Abla, şimdi kış, saat 5'te hava çoktan kararıyor, onu göremezsin ki. Ablası yumuşacık, okşayan bir sesle ötelerde birine duyurmak istermişçe yine de anca duyulur gibi. Onu gölgesinden bilirim, demişti. Emine şaşkındı. İyi ama o seni göremez ki, diyordu. Benim beklediğimi, gözlediğimi bilir. Senden yaşlı ama. Hiç de değil. Niye yaşlı olsun? Daha anca 30'unda belki. 30 yaşın inanılmaz uzaklığı, ihtiyarlığı simgeleyen yıllar çokluğu ablasının söylediklerinin bilincinde olmadığı inancını vermişti Emine'ye. Yaşlı değil mi? 30 yaşında ya, daha ne olacak? 30'unda bile değil dedim ya, küçük mezun olmuş, üstelik sınıf birincisiymiş. Sana bunları mı anlatıyor? Evet, karısı onun bana anlattıklarını hiç bilmezmiş. Okulun en başarılı sporcusuymuş. Atışlarda hep iyi derecelere girmiş. Şimdi elleri titriyormuş. Artık silahları bıraktım diyor. Bir de ne dedi biliyor musun? Seçil'in sesindeki sevi, özen titreyişi Emine'yi de sarsmıştı. Ablasına yaklaşmış, iyice yüz yüze gelmişlerdi. Askerlik benim işim değil dedi. Eskiden erleri döverken küfrü basardım. Şimdi değil küfretmek, öfkelenemiyorum bile. Karım da tutturmuş kurmay olacaksın diye. Kim aldırır kurmaylığa? Boş çuvala döndüm. İçmem de bu yüzden, dedi. Kurmay olsa ne olurmuş? Paşa olurmuş, yani general. Olsa iyiydi. Bilmem, ben onu böyle de seviyorum. Söyleyişteki inanmışlık, duruluk Emine'yi hayran etmişti ablasına. O gün karşısında eşsiz bir Seçil görüyordu. Güzel olduğu kadar da güçlüydü. ''Sev öyleyse,'' demişti Emine. ''İstanbul'a gitsen de mektuplaşırsınız.'' ''Mektuplaşmak yetmez ki.'' Ablasının yüzüne basan kızıl dalgalanma, kirazda bazen görüp yadırgadığı her şeyi bilen tutumu anımsatmıştı Emine'ye. ''Küçümen oğlana bak ki bıyığı yetip eli ekmeğe ermeden erlik kocalık taslıyor.'' dediğindeki yüzdü ablasındaki de. Mektuplaşmanın yetmeyeceğini tatmış bedenin, kalın kara çoraplar içinde hala çocuk inceliği taşıyan baldırların, duru dik boynun, sarı ayva tüylerinin parıltısıyla süslü ak ensenin, bebek pembesi küçük kulakların, dolu dönük dudakların görünümlerini sıkılarak utançla sezdirmeden gözden geçirivermişti. Emine'nin arasız okuma tutkusuyla kurduğu masallar, serüvenler evreninde kadınlarla erkeklerin salt bakışıp iyi, seçkin sözler söyleyerek acıkmadan, helaya gitmeden, terlemeden, sümkürmeden uzak, kurulmuş kişiliklerini yok ediyordu ablası. Emine'nin düşsel kadınları erkekleri bambaşkaydı. Kabarık etekleriyle kelebekler gibi kayarak yürüyen o kadınlarla, kılınçlarını onlara adayan yürekli soylu şövalyeler, karınları ya da böğürleri ağrımadan, kılları ya da sivilceleri olmadan üstün evrenlerinde yaşayıp duruyorlardı. Onları iyice arıtmıştı düşüncelerinde Emine. Annesiyle babasının düşüncesinde daha ileri gidebilirse, tanışların, akrabaların, hatta öğretmenlerin bu eşsiz yaratıklara benzemezliğini doğal karşılıyordu. Kitapların anlattığı benzersiz, dokunulmaz yaşantıları olan bu insanların uzaklarda erişilmez bir yerlerde yaşadıklarına inanıyordu. Oysa ablasının sert bir açıklıkla ortaya koyduğu, mektupla olmaz ki deyişindeki etin, kanın tutkulu vuruşunu hiç hesaplamamış olduğundan, Seçil'i tanıdıklarıyla okudukları arasında nereye koyacağını kestirememişti. Kısa bir susmadan sonra ablası, tutamayıp açığa vurduğu doruktaki isteklenmesini unutturma gayretiyle, ''İstersen vazgeçelim.'' demişti. ''Giderken üşütürsün.'' yukarı dolu bakışlarıyla sarılıp öpüvermişti Emine'yi yanaklarından. ''Hiç üşür müyüm? Tipi dindi. Kızak kayıp eğlendiğime sayarız. Nerede bekler ki? Sen de gidebilirdin ya, annem yok.'' ''Yok, ben çıkamam. Gidersem oyalanıp kalırım. Üç sokak ötede yatırın yanındaki çıkmaz var ya, oraya gir. Bir bakkal var, ona uğrayacak. Çıkışında seni görür. Beni tanır, bilir mi? Seni kaç kere anlattıydım. Çok akıllı olduğunu, derslerini su gibi bildiğini de. Adını yadırgamıştı. Babaannemin adıdır demiştim. Bir gün evlenirsek çocuğumuza Emine adını takalım dediydi. Ama onun başka çocukları da varmış.'' Ablası gerilmiş dudaklarını dolup taşan bir iki sözü söylemeden yutmuştu. Sonra bir karara varmış gibi konuşmaya başlamıştı. Ne olacak ki? O çok yakışıklı. Mezuniyet çayında tanışmışlar karısıyla. Sonra sana nasıl anlatayım? Anlayamazsın ki. İnsanın içine kor gibi bir şey yapışıyor. Geceleri kör olayım ki Tanrı'ya yalvarıyorum, yakarıyorum onu sevmeyeyim diye. Sonra da içimdekiler geçer diye de korkuyorum. Karmakarışık şeyler işte. Seçil'in kör olayım ki yinelemesi Emine'ye bir çaresizlik duygusu verirdi. O karısını baştan sever miymiş? Yok, o şeyler hep sevmeyle olmazmış. Sevince görmesen de değmesen de yine arıyorsun. Bir erkek çok genç olunca işte. Birden Seçil elleriyle yüzünü kapamıştı. Emine ablasından yansıyan çaresizlikle irkilmişti. Anlatsana, üzülme, ne var, ben dinliyorum. Evlenmişler. Ablası yüzünü açmıştı. Gözleri nemliydi. Yanaklarında parça parça kızartılar vardı. Tıpkı annemle babam gibi. Seçil, elimin altındaki bir kadından ötesini pek önemsemedim, dedi. Karım da karşı koymadı. Benim neyle rahat ettiğimi bilir. Geçici maceralar bir erkeğin hakkıdır, der. Yeter ki yuva bozulmasın. Hani gazetelerde, dergilerde bir erkeği nasıl elde tutabilirsiniz diye yazılar çıkar ya. Sana gülünç gelecek Seçil. Sanki karım onlarla eğitmiştir kendisini. Öteki kadınlara gelince hazırdılar. Ne fena demiştim ben de böyle konuşmanız. Hiç romantik değil. Değil ya Seçil demişti. Biz romantizmi ardımızda bıraktık. İşte bu hayattır. Sen daha kırılmadın, ufalanmadın. Nasıl olsa geçicidir romantizmin. Bir süre onun binbir uçucu zenginliğiyle oyalanırsın. Ne var ki sen beni başkalaştırdın çocuk. Erzurum sürgünü olmam, Erzurum'u seçmiş olmakla yer değiştirdi. Tükenmez karlar kışlar ülkesinin kapanmış eski ipek yollarını aradım. Geçen de kaleye çıkıp. Ovaya düzlüğe baktım. Trenin gelişini gözledim. Tren yolları o ipek yolunun çizgisine çekilmişti benim için. Ablası Emine'yi unutmuştu. Bir hastanın ateşli sayıklamaları gibi yanaklarında çukurcuklar açan dalgın gülümseyişleriyle, derin soluklarla anlatıyordu. Emine sessiz, saygılı dinliyordu onu. Çevrelerinde zamanın geçtiğini belirten bir şey yoktu sanki. Dışarıda koyulmaya başlayan günün karlara saldığı küllü aklık pencerelere dayanıyordu. Kar küreğicilerinin bağırışları yükseklerde eriyordu. Kızakların çıngırak tınıları bir süre havada asılıyor, sonra karların çiğnenerek ezilen kütürdeyişlerine karışıyordu. Kirazın dışarıda sobanın küllerini boşalttığını belirten maşa, kürek sesleri, odalarındaki saç mangalda korların tülleşerek erimesi, ablasının körpe yüreğinde boy atan sevginin sıcaklığına eş düşen görüntüler olmuştu. Sevmenin coşturuculuğunu, gücünü tanımak, çocuk Emine'nin içindeki bilinmez tepkilerin, utancın, ayıplamaların yataklarını bulup yerleşmelerini sağlamıştı. O kirazı da, nazik kadını da, insanlar çalıştığı, ocak yandığı gün açılıp çıkıveren kapalı avluyu da, Leylim ninenin sıcağı görünce tütmeye başlayan yıpranmış kaputunu da, bazı sabahlarında saçılıp toplanan renklerle dolu duygularının da böylesine coşturucu bir şey olduğunu anlayıvermişti. Ablasının sevmekle bir suç işlemediğini ucundan ucundan çıkarmıştı. Seçil tutkulu anlatımını sürdürüyordu. Sonra dansa kalktık. Bana kimin kızısınız diye sormaz mı? Masaya gelip de bizle tanıştırıldığında annemle babamla iyice konuştuydu. Emine ben hiç öyle doğrudan yüzüne bakamıyordum. Hani biliyorsun ya, bundan önce gittiğimiz düğün vardı ya, oradaydı işte. Hani canım saçlarımı salmama annem izin vermediydi. Çok değil geçen zaman. İlkten ona iyi davranmışlardı. Benimle dans etmesine göz yummuşlardı. Çünkü albay övmüştü ertegün üsteğmeni. Peki şimdi ne değişti ki? Büyüklerin her şeyi neden didik didik dikkatten geçirdiklerini bilmiyorum. Hep bir şeylerin iyi gitmediğini söylüyorlar. Biz seninle karşılıklı gülüşü veririz ya, buna bile kızarlar. Deli misiniz, ne gülüyorsunuz durduğunuz yerde diye. Oysa hiç de durup dururken gülmeyiz değil mi? Emine gülüvermişti. Ablasının dediği gibi taşı veren bir itiydi bu gülüşte. Gördün mü, böyle bunlar. Sevinmeye bile izin almak gerek. Dansta bana kimsiniz demişti. İnsan tutamıyor kendisini, gülüverdim. O aldırmadı, konuştu. Yerlisini, sonradan gelmişini, bütün kadınları aşağı yukarı gördüm. Genç kızların da. Bir sizi mi görmedim, niye? Dedi. Kendimi tutamıyordum gülmekten. Yine de ona bakamıyordum tabii. Demin tanıştırdılar ya, Selahattin baş öğretmenle Nüveyre öğretmenin kızlarıyım, dedim. Toparlanmak için dudaklarımı ısırdım. Gülmeyin Seçil Hanım, dedi. Çok dalgınım, çok dikkatsizim. Sizin sandığınız kadar da üsteğmen değilim. Şimdi sen olsan bu söze dayanabilir misin? Tersi oldu. Güleceğime durgunlaştım. Çevreme hiç bakmıyordum. Bir ara iki kızın dans ederek bize yaklaştıklarını görür gibi oldum. Albayla şişman karısı da yanımızdan soluyarak geçtiler. Öyle ya, dalgınım Seçil Hanım, kusura bakmayın, dedi. Babanız, anneniz sevimli insanlar. Annenize benzemiyorsunuz. Belki bu yüzden aranızda ilinti kuramadım. Kalbim öyle çarptı, inan Emine. Başkaları duyacak sandım. Çünkü ben duyuyordum. İnanmazsın ya, kalbimin gürültüsünü kör olayım ki dışarıdan duyuyordum. Evli olduğunu benden saklamadı. Evliyim, dedi. Burada Emine İclal öğretmenin sözlerini anımsamıştı. Niçin evli olduğunu söylemedi? Toplumun değer saydığı her şeyimi seve seve verirdim. Demek ki ertegün Üsteğmen yalancı değildi. Ablasına rahatlıkla baktı. O anlatmasına ara vermemişti. Karısı gelmek istemiyormuş. Otursun oturduğu yerde, diyor Üsteğmen de. Benim işim karımdan zor. Buradakiler memur, subay aileleri. Bekar adam istemezler. Üstelik beni göz alıcı buluyorlar Seçil Hanım. Hiç hoşlarına gitmiyorum. Anlayın Seçil Hanım, aile dedikleri şeyin pamuk ipliğine bağlılığını. Eninde sonunda temeli sarsmak bir güzel adamla bir güzel kadına kalıyor. Şimdilik izleyip bekliyorlar. Yakında albay ya da yarbay çağırıp karımın, çocuklarımın burada hiç sıkılmayacaklarını erkekçe şakalarla anlatırlar. Sonra bekar öğretmen hanımlar var. Kadınlıklarını yok etme çabalarını unutup rastlaştığımızda bir adım süresi kala kalıp bakıyorlar bana. Gizlenmiş, yakıcı bir tutku geçiyor gözlerinden. Yakışıklılığımın kolaylığını deniyorlar. Değil. Değil.